الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, geçen haftaki dersimizde en son Cübeyr İbni Mut'im radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerifi ele almıştık. O hadis-i şerifte de Cübeyr İbni Mut'im radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi akşam namazında Tur suresini okurken işittiğini bize aktardığı hadisi ele almıştık. Onunla ilgili gerekli açıklamaları yaptık. Şimdi de bir sonraki hadis-i şerif olan Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerifi alarak bugünkü dersimize ne yapacağız? Başlayacağız. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان متفق عليه وللتبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك. أبو هريرة رضي الله عنه anlatıyor, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü sabah namazında secde ve insan surelerini okurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü sabah namazında secde ve insan surelerini okuyarak sabah namazını ne yapıyordu? Eda ediyordu, kıldırıyordu. Bu hadis-i şerif muttefakun aleyh, Buhari ve Müslim'de geçiyor. Taberani'nin İbn Mesud'dan rivayet ettiği hadiste, Taberani de bu hadisin benzerini kimden rivayet ediyor? İbn-i Mesud radıyallahu anhu'dan rivayet ediyor. O hadiste de buna devam ederdi ziyadesi var. Yani Abdullah İbn-i Mesud'dan aktarılan hadisin metnine dönüp baktığımız zaman buna devam ederdi. Yani cuma günleri sabah namazını kıldırırken bu iki sureyi okuyarak kıldırırdı. Yani bu iki sureyi okuyarak sabah namazını kıldırmaya devam ederdi. Bir süreklilik ziyadesi olduğunu bu rivayette ne yapıyoruz? Görüyoruz. Kâne yekra'u. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ki bunu sıklıkla burada aktarıyoruz, anlatıyoruz. Diyoruz ki eğer kâne'den sonra, eğer fiil muzari olarak geliyor ise ne içerir diyoruz? Bu ne manayı katar cümleye? Devamlılık, genellikle, ekseriyetle bu manaları katıyor. Kâne'den sonra fiil muzari fiil geliyor ise genellikle, ekseriyetle manasını cümleye katıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de cuma günü sabah namazını kıldırırken secde suresini ve insan suresini okuduğunu, bu iki sureyle namazı kıldırdığını bu rivayetten de anlamış oluyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz secde suresine başladığında secde ayeti geldiği zaman ne yapıyor?
Secdeye gidiyor.
Tilavet secdesi yapıyorlar namaz esnasında. Direkt secdeye gidiyorlar. Ondan sonra secdeden kalkıp kıraatın geri kalan kısmını tamamlayıp secde suresi bittiğinde rükûya gidiyorlar. İlk rekatı eda ettikten sonra ikinci rekata kalkıyorlar. Fatiha'dan sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insan suresini okuyarak ikinci rekatı bitirdiğini görüyoruz. Peki buradaki hikmet sizce arkadaşlar ne olabilir? Yani neden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü sabah namazında secde suresini ilk rekatta ve ikinci rekatta da insan suresini okuyor?
Bu cuma günü kıyamet kopacağı için, bu insan ve secde surelerinde de kıyamet anlatıldığı için.
Evet. Bununla ilgili ilim ehli diyor ki secde suresi ve insan suresi cuma günü olmuş ve olacak olaylardan, hadiselerden bahsettiği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bugünün ilk namazında, sabah namazında ne yapıyor? Bu iki sureyi okuyarak namazı eda ediyor.
Bir daha alabilir miyiz?
Bir daha alalım. Diyoruz ki bu iki surenin cuma günü sabah namazında okunmasının hikmeti, cuma günü olmuş ve olacak şeylerden haber verdiği için. Olmuş derken Cuma günü bizler Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığını biliyoruz. Cuma günü yaratıldığını biliyoruz. Aynı şekilde insanın yaratılış evresinin ilk yani başlarından, yaratılış evrelerinden bahsediyor bu sureler. Bu aynı zamanda insanın akıbetinden, sonundan, yani insan öldükten sonra, kıyamet koptuktan sonra hayır hasenat işleyenlerin bunun karşılığını hayır olarak göreceğini, şer üzerine ölüp yaşadığı hayatta şer olarak, şer işleri işleyip ölenlerin de öbür tarafta diriltildikleri zaman yapmış oldukları bu şerrin, bu kötülüklerin karşılığını orada göreceğinden bahsettiği için, yani cuma günü olmuş ve olacak olaylardan bahsettiği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o gün bu iki namazı, bu namazda bu iki sureyi okuyarak eda ettiğini, ilim ehli bunun hikmetinin bu şekliyle açıklandığını bize ne yapıyor? Aktardığını görüyoruz. Yine bu hadisten istifade ettiğimiz faydelere gelince diyoruz ki cuma günü sabah namazının ilk rekatında secde suresi, ikinci rekatında da insan suresini okumak nedir arkadaşlar? Sünnettir, müstahaptır. Tabarani'nin rivayetinde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buna devam ettiğini görüyoruz. Yani İbn-i Mesud'dan aktarılan rivayete dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cuma günü sabah namazlarında bu sünnete riayet ettiğini, devamlılıkla üzerinde durduğunu o rivayetten de ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine itina ettiği, önem gösterdiği, cuma günü sabah namazlarında okuduğu iki sure olarak görüyoruz. Ve yine diyoruz ki imamların bu iki sureyi ezberlemesi ve cuma günü sabah namazlarında okumaları müstahaptır, sünnettir. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine imamlık yapıyordu. Bugün günümüzde de imamlık yapan kimselerin cuma günü sabah namazında diyoruz ki bu iki sureyi okuyup onunla namazı kıldırmaları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetindendir. Ve yine bazı imamlar bugün bu namazlarda bazı hatalar yapıyorlar. Bunlardan birincisi, bazı insanlar, bazı imamlar bu cuma günkü sabah namazlarını kıldırırken mesela bu cuma secde suresini ikiye bölüyor. İlk rekatta bir kısmını, ikinci rekatta bir kısmını okuyor. Bir dahaki haftada ne yapıyor? İnsan suresini ikiye bölerek ilk rekatta bir kısmını, ikinci rekatta ne yapıyor? Diğer bir kısmını okuyor. Ve yine bazı imamların da şöyle yaptığını görüyoruz. Ne yapıyor mesela? Secde suresinin başından, ortasından, sonundan ilk rekatta okuyor. İnsan suresinin de başından, ortasından veyahut da sonundan ne yapıyor? İkinci rekatta okuyarak bu sabah namazını bu şekilde kıldırdıklarını görüyoruz. Ve hatta bazı imamlar şu şekliyle secde suresinde secde ayeti geçtiği için onlar bu suredeki hikmetin secde ayeti olduğunu, yani bu namazda secde ayeti geçen surelerden bir tanesi okunması gerektiğini zannederek secde suresini okumasa da ne yapıyor? İçinde secde ayeti geçen başka bir sure okuyor ki secde ayeti geldiği zaman ne yapıyor? Secde yapıyorlar. Yani buradaki hikmetin, yani secde suresinin okunmasındaki hikmetin içinde secde ayeti geçmesi olduğunu zannettiklerinden dolayı içinde secde geçen ayetleri cuma günü sabah namazında ne yapıyorlar? Okuyorlar. Ve yine bazı alimlerin de, bazı imamların da namaz kıldırırken Kehf suresini okuduğu ilim ehli bize aktarıyor. Neden? Çünkü cuma günü Kehf suresini okumak müstahap olduğu için insanlara bunun hatırlatılması babından bugün o namazda, yani sabah namazında, cuma günü sabah namazında Kehf suresini okuduklarını ilim ehli bize aktarıyor. Ve ilim ehli bunların hepsinin doğru olmadığını söylüyor. Diyor ki bunlar doğru değildir. Niye? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cuma günü sabah namazını kıldırırken üzerinde devamlılık gösterdiği iki sure hangisi? Secde suresi ve insan suresi. Eğer bizden birisi bu namazı kıldırmak istiyor ise, bu sünnete riayet etmek istiyor ise, burası önemli. Bu sünnete riayet etmek istiyor ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin izlediği şekliyle, ondan gördüğü, öğrendiği şekliyle ne yapması lazım? Bu sünneti tatbik etmesi, ihya etmesi gerekiyor. Yoksa surenin bir kısmından okuyup ikinci rekatta diğer surenin bir kısmından okumak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden değil. Eğer insan bu sureleri ezbere bilmiyor ise o zaman ne yapar? Kur'an-ı Kerim'den kolayına gelen diğer kısımları, diğer yerleri okumasında bir beis yok. Ama bu surenin bir kısmını okuyup başından, ortasından, sonundan veyahut da bu cuma günkü sabah namazında sadece secde suresini ikiye bölüp bir sonraki cumada insan suresini ikiye bölmek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cuma günü sabah namazında okuduğu kıraatın sünnetinden değil. Ya bu sünneti kamiliyle, tamamıyla yerine getirebilmek lazım. Sünnete ittiba etmek istiyor isek. Eğer buna güç yetiremiyor isek o zaman diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'den kolayımıza gelen yeri okuyarak bu namazları ne yapabiliriz? Bu haliyle eda etmiş olabiliriz. Cuma günü gün içerisinde okumak müstehap. Ama bu sabah namazında, cuma namazında veya ikindi namazında taksis etmek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden değil. Ve yine ilim ehli bazı imamların cuma günü yine sabah namazında cuma suresini, ikinci rekatta da Münafıkun suresini okuduklarını aktarıyor. Ki bunu yapan insanlar da gün ne hangi gün? Cuma günü. İkinci rekatta da Münafıkun suresini okuyorlar. Diyoruz ki bu da aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden değil. Yani buradan kastımız bu namazlarda Cuma suresi, Münafıkun suresi okunmaz manasında değil. Yani bir insan gayri ihtiyari bu sureleri ne yapabilir? Okuyabilir. Ama bir insan kast ederek yani bu surelerin bu namazda okunmasının daha faziletli olduğuna inanarak okuyor ise diyoruz ki bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden değil. Yoksa bu sureler okunmaz manasına gelmiyor. Ama biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Cuma suresini ve aynı zamanda Münafıkun suresini Cuma namazında, Cuma namazının farzını kıldırırken okuduğunu biliyoruz. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu iki sureyi, Cuma suresini ve Münafıkun suresini Cuma namazının farzında bu iki sureyle kıldırdığı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den varit. Peki buradaki hikmet ne olabilir? Biraz önce Secde suresi ile İnsan suresini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin neden sabah namazında okuduğundan bahsettik. Dedik ki cuma günü olmuş ve olacak olayları içerdiği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de cuma günü sabah namazında bunu okuduğunu söyledik. Peki Cuma suresi ile Münafıkun suresinin hikmeti ne? Cuma günü cuma namazında okunmasının hikmeti. Evet.
Bunu da ancak ihlaslı bir Müslümanın yapabilir.
Evet, cuma günü burada neden bu hatırlatılıyor? Ayet-i kerimede Allah-u Teala ne buyuruyor? Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, izâ nûdiyelis salâti, yani namaz için, cuma namazı için çağrıldığınızda, yani ezan okunduğunda, min yevmil cum'ati, cuma günü, fes'av ilâ zikrillah, Allah'a zikretmeye ne yapın? Koşun. Ve zerul bey'i, ve alışverişi de ne yapın? Bırakın, terk edin. ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Eğer şayet bunu biliyor iseniz, sizin için en hayırlı olduğunu bunu biliyor iseniz, cuma günü ne yapın? Ezan okunduğunda, cumaya çağrıldığınızda ne yapın? Oraya icabet edin, alışverişi de terk edin. Peki Kafirun suresi, Münafıkun suresinin hikmeti ne olabilir? İkinci rekatta bu surenin okunmasının hikmeti.
Gene paralelde.
Şimdi münafık var, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında münafıklar ne yapıyordu? Cuma namazlarına iştirak ediyorlardı. Burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada münafıkların içinde bulunduğu durumun, hatanın farkına varıp bundan tövbe etmeleri için ne yapıyor? Münafıkun suresini okuyor ki o insanlar da nifak sahibi olan insanlar buraya geldiklerinde bu surede münafıklardan bahsettiği için İçinde bulundukları bu durumun ne kadar kötü olduğunu onlara beyan etmek için ve bu sure okunduğunda bundan istifade etmeleri için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk rekatta Cuma suresini, ikinci rekatta da ne yapıyor? Münafıkun suresini hangi namazda? Cuma namazının farzında okuduğu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den varid olduğunu görüyoruz. Yine Şeyh Hüseyin Rahimullah Cuma günü yapılan başka bir bidattan bahsediyor. Ki günümüzde de bazı imamların bunu sıklıkla uyguladığını görüyoruz. Genelde bazen imamlar hutbede, hutbenin konusu ile ilgili ayetlerle ne yapıyor? Namaz kıldırıyorlar. Hutbenin konusu ile ilgili ayetlerle ne yapıyorlar? Namaz kıldırıyor. Mesela işte imam Cuma günü hutbede faizden bahsediyor. Sonra namaz kıldırırken faizin haram olduğu ile ilgili ayetlerden bahsediyor. Veyahut da herhangi bir konudan hutbesinin içeriğindeki konu ile ilgili ayetlerle ne yapıyor? Namaz kıldırıyor. Şeyh Hüseyin Rahimahullah diyor ki bu bir bidattir. Çünkü diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde sahabelerine Cuma günü hutbe verir. Ama Cuma günü namaz kıldırırken hutbesine uygun ayetleri okuyarak ne yapmazdı? Namaz kıldırmazdı. Ya Cuma suresiyle Münafıkun suresini okur veyahut da Cuma günü okuduğu diğer sureleri okuyarak Cuma namazına has sürekli üzerinde devam ettiği sureleri okuyarak o şekliyle ne yapardı? Namaz kıldırırdı. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de hutbesine uygun ayetlerle ne yapmıyordu? Namaz kıldırmıyordu. O yüzden ilim ehli bu konuyla ilgili diyor ki bunların yani hutbeye uygun ayetler ile Cuma günü, Cuma namazının kıldırılmasını ne olarak görüyorlar? Bidat olarak gördüklerini ne yapıyoruz? Burada aktarmış oluyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz Hüzeyfe radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. وَعَنْ هُزَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ صَلَّيْتُمْ عَنْ نَبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَمَا مَرَّتْ بِهِ آيَةُ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ اِنْدَهَا يَسْأَلُ وَلَا آيَةُ عَذَابٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْهَا اَخْرَجَهُ الْخَمْسَ وَحَسَّنَهُ الْتِرْمِذِ Hüzeyfe radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki, Nebi aleyhisselam ile birlikte namaz kıldım. Okurken bir rahmet ayeti geçtiğinde mutlaka durur ve onu Allah'tan diler. Bir azap ayeti geçtiğinde ise ondan Allah'a sığınırdı. Hüzeyfe radıyallahu anhu ne diyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kıldım. Bu kıldığım namazda bir rahmet ayeti geçtiğinde orada durur. Onu Allah'tan ister. Bir azap ayeti geçtiğinde de aynı şekilde orada durur. Ondan da ne yapardı? Allah Azze ve Celle'ye sığınırdı. Bu hadisi 5 imam tahric etmiş. Tirmizi hadisin hasen olduğunu, hasen olarak gördüğünü söylediğini bize Hafız İbni Hacer aktarıyor. 5 imam tahric etmiş. Bu hadisi tahric etmiş diyoruz. 5 imamdan kastımız kimdi? Evet, sünen sahipleri diyoruz ki Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace ve beşincisi kim? Ahmet İbn-i Hanbel müsnedinde bu hadisi bize ne yapıyor? Rivayet ediyor ve Tirmizi hadisin hasen olduğunu bize aktarıyor. Yine dönüp baktığımız zaman Sahih Müslim'de bu rivayet bize daha açık bir şekliyle geliyor. Yani Sahih Müslim'de de aynı rivayet geçiyor. Ama bize daha farklı lafızlarla ve daha durumu açıklayan, beyan eden lafızlarla geliyor. Orada diyor ki yine Hüzeyfe radıyallahu anh Sallaytu ma'annebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem zâte leyletin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kıldım. Ne zaman? Bir gece. Gecelerden bir gece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kıldım. Ve ondan sonra bize hadisin devamını ne yapıyor? Aktarıyor. Yani bir rahmet ayeti geçtiğinde durur. Onu Allah'tan ister. Bir azap ayeti geçtiğinde de durur. Ondan ne vardı? Allah'a sığınırdı. Yine bu rivayete dönüp baktığımız zaman, Sahih Müslim'de geçen rivayete dönüp baktığımız zaman, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bakara suresini okuyor. Sonra Nisa suresini okuyor. Sonra da Ali İmran suresini okuyor. Yani Huzeyfe radıyallahu anhunun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında kıldığı bu gece namazında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bakara'yı okuyor. Sonra Nisa'yı okuyor. Sonra da Ali İmran'ı okuyor. Geçen rahmet ayetlerinde durup onu Allah'tan istiyor. Geçen azap ayetlerinde durup ondan Allah'a sığınıyor. Yine bu Sahih Müslim'deki rivayette eğer tesbih ile ayetler geçer ise orada da Allah-u Teala'yı ne yapıyor? Tesbih ettiği Sahih Müslim'deki rivayette bize aktarıyor. Hudeyfe radıyallahu anh diyor ki sallaytu ma'an-nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kıldım. Ve biz bunu başka sahabelerden de başka rivayetlerde görüyoruz. İbn Abbas radıyallahu anh, Abdullah İbni Mesud bu hadiste de Hudeyfe radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kıldığını bize ne yapıyor? Bildiriyor, aktarıyor. Diyoruz ki bunların yani bu sahabelerin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında kıldıkları namaz, her birinin kıldığı namaz başka günlere ne yapıyor? Tekabül ediyor. Yani İbn Abbas radıyallahu anh'un Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında kıldığım namaz kılmıştım dediği rivayet başka bir rivayet, başka bir günü kapsıyor. Abdullah İbni Mesud'unkisi başka bir günü kapsıyor. Elimizde ele aldığımız bu hadis-i şerifteki Huzeyfe radıyallahu anh'un aktardığı bu hadis başka bir günü kapsıyor. Yine orada diyor ki فَمَا مَرَّتْ بِهِ آيَةُ رَحْمَةٍ اِلَّا وَقَفَ اِنْدَهَا يَسْأَلُ وَلَا آيَةُ عَذَابٍ اِلَّا تَعَوَّذَ مِنْهَا Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rahmet ayeti geçtiği zaman orada durur, onu Allah'tan ister. Ve azap ayeti geçtiği zaman da orada durur, ondan Allah'a sığınırdı. Yani burada baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri okuduğu zaman yani örnek olarak ilim ehli şöyle söylüyor. Diyor ki Allahümme nes'eluka min fadlik. Allah'ım senden, senin fazlından bunu istiyoruz. Rahmet ayeti geçiyor ya. Senin fazlından bunu istiyoruz. Allahümme cealni minhum. Eğer Allah-u Teala kendisine rahmet edeceği kişilerden bahsediyor ise Allah Resulü diyor ki Allahümme cealni minhum. Beni ne yap? Onlardan kıl. Veyahut da Allahümme erhamne. Allah'ım bize rahmet et. Bu ayetlerden sonra. Veyahut da ne'udu billahi min zalik. Bu kendisinden sığınılması gereken ayetler geçtiği zaman bunlardan Allah'a sığınırız. Ne'udu billahi en ekune minhum. Allah-u Teala'nın kendisini azap edeceği kişilerden, şahsiyetlerden bahsettiği zaman onlardan olmaktan Allah'a sığınırız. Tesbih ayetleri geçtiği zaman da Subhanallah. Yani Allah-u Teala'yı eksik ve noksan sıfatlardan tenzih ederim gibi lafızlar kullanarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıldığı o gece namazlarında ne yapıyordu? Bu tür lafızlar o ayetlerden sonra yani söylüyordu. Ayeti okuduktan sonra peşinden Allah'ım bize rahmet et. Allah'ım bizi o rahmet ettiğin kimselerden eyle. Veyahut da Allah'ım bu azap edeceğin kişilerden bizi eyleme. Azap edeceğin şeylerden sana sığınırız gibi lafızlar kullanarak yani hadis-i şerifte oralarda durur, onu Allah'tan ister veyahut da ondan Allah'a sığınırdı diyor ya. Yani bu tür lafızlar kullanarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıldığı namazda ya Allah'tan bir şeyler istiyordu ya da Allah'ın azabından ne yapıyordu? Allah-u Teala'ya sığınıyordu. Gece namazında. Zaten biraz sonra bunu konuyla ilgili açıklamalar yapacağız. Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kıraatı yani namaz kıldırırken kıraatı 3 şey içeriyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığı esnada okuduğu kıraat 3 şey içeriyordu. Birincisi kıraat normal manada yani onu ne yapıyordu? Ezberinden okuyordu. İkincisi okuduğu şeyleri tedebbür ediyordu. Ne yapıyordu? Düşünüyordu. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem okuduğu ayetlerin farkındaydı. Onu anlayarak okuyordu. O ayeti kerimelerde ne söylediğini, neyi istediğini veyahut da neyin istenildiğini veyahut da neden sakınıldığının farkındaydı. Niye bunu söylüyoruz? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rahmet ayeti geçtiği zaman durur, onu ister. Azap ayeti geçtiği zaman da durur, ondan sığınırdı diyoruz. Yani bir insan sadece kıraat olarak okusa, okuduğu mananın farkında olmasa onu Allah'tan isteyebilir mi? Orada durup Allah'tan istenmesi gerektiği farkına varabilir mi? Varamaz. O yüzden diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kıraatı şu üç şeyi içeriyordu. Birincisi kıraat olarak okuyordu bunu. İkinci olarak tedebbür ediyordu. Yani okuduğu ayetleri düşünüp manasını anlıyordu. Üçüncü olarak da dua olarak ne yapıyordu bunu? Allah Azze ve Celle'den istiyordu. Ya bunu rahmeti istiyordu ya da bu azaptan Allah'a sığındığını görüyoruz. Ve yine dönüp baktığımız zaman bu hadis-i şeriften de çıkarttığımız bazı faydeler var. Diyoruz ki evde nafile namazı cemaatle kılmanın cevazına delalet eden bir hadis-i şeriftir. Evde cemaat ile nafile namazın kılınmasının cevazına delalet eden bir hadis-i şeriftir. Bunu nereden çıkartıyoruz? Hadisin metnine baktığımız zaman sözlü olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bunu sözlü olarak evlerde kılınmasının faziletini delalet eden bir lafız görmüyoruz. Peki bunun caiz olduğunu nereden çıkartıyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ikrarından çıkartıyoruz. Değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti nelerden oluşuyor? Sözleri, fiilleri ve takrirleri. Yani sahabe onun arkasına namaz kılmak için durduğunda Huzeyfe radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazına ne yapıyor? Devam ediyor. Yani onun arkasında cemaat olmasını ikrar ediyor. Bunu inkar etmiyor. Diyoruz ki o zaman evde cemaat halinde nafile namazın kılınacağının caiz olduğuna delalet eden bir hadis-i şeriftir. Peki biri derse ki bunu yapmak sünnet midir? Şimdi caiz olduğuna delalet ediyor dedik. Peki bu sünnet midir? Diyoruz ki eğer buradan kasıt ratip olan bir sünnet kastediliyor ise yani her akşam toplu bir şekilde cemaat halinde namaz kılmak kastediliyor ise bu ratip olan bir sünnet değildir. Ama buradan kasıt mesela evinde misafir var. Toplanmışsınız ve gece namazı kılınacak. Nadiren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu kıssada geldiği gibi değil mi? Diğer rivayetlere dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evinde gece namazlarını cemaat halinde kıldığı bize varid olmamış. Yani bir şeye münasebeten eğer bu gerçekleşiyor ise o gün evde insanlar var, misafirler var. Herkes gece namazı kılmak istiyor. Aralarından biri dedi ki toplu halde birimiz imam olsun da arkasında biz de ne yapalım? Saf tutup namaz kılalım diyorlarsa diyoruz ki bu caizdir. Ama ratip sünnet olarak buradan şunu çıkartamayız. Her akşam evde toplu bir şekilde gece namazının cemaat halinde kılınması anlamındaki sünnet buradan bu hadisten ne yapmaz?
Çıkmaz.
Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uygulaması böyle değildi. Eğer bir insan bunun böyle olduğunun, faziletli olduğuna inanıp her gece cemaat halinde kılıyor ise buna bidat deriz. Ama ara sıra münasebet gereğiyle yapılıyor ise deriz ki bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun olan, muvafık olan bir durum diyebiliriz.
Burada belli günlere hasredip bu olay yapılabilir mi?
Nasıl?
Belli günler mesela. Adam diyor ki mesela her 15 günde böyle bir şey yapabilir.
Yok, bunu belli günlere tahsis etmek
bu da bidata girer.
Bidata girer. Yani bu dediğimiz gibi böyle gayri ihtiyari yani zamanlarda insanlar bir araya gelip toplandığında bunu böyle eda ederse kastetmeden veyahut da insanlar işte biraz önce dediğin gibi falanca gün falanca yerde toplanıyoruz.
Evet.
Tamam toplu bir şekilde gece namazı kılacağız şöyle yapacağız diyorsa yani sen o gün o gece orada toplanmanın ne olduğuna inanıyorsun? Faziletli olduğuna inanıyorsun ki o gün o gece orada toplanmanın faziletli olduğuna dair bir elinde delil
yok.
Ama dediğimiz gibi biz burada şu anda ilim halkası için, ders için oturduk. Bu gece dernekte kalmaya karar verdik. Normalde adeten bunu yapmıyorduk. Ama Hepimiz gece namazı kılmak istedik. Aramızdan birisi geçip bize gece namazı kıldırsa, cemaat halinde kılsak, diyoruz ki bunda bir beis yok. Bu caiz. Çünkü her akşam bizi burada toplanıp bu fiili ne yapmıyoruz?
Yapmıyoruz.
Dedik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ayetleri geçtiğinde durup onu istemesi, azap ayetleri geçtiğinde ondan sığınması, tesbih ayetleri geçtiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ı tesbih etmesi, diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetindendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Sallu kema ra'aytumuni usalli. Beni namaz kılarken gördüğünüz üzere ne yapın? Namaz kılın. O zaman bizler de tek başımıza namaz kılıyor isek veyahut da cemaat halinde namaz kılıyor isek, ister imam olalım, ister cemaat olalım, ister tek başımıza kılalım, gece namazlarında bu şekilde ayetleri okuyup rahmet ayetleri geçtikten sonra onları ne yapabiliriz? Allah-u Teala'dan isteyebilir. Azap ayetlerinden de Allah-u Teala'dan sığınabiliriz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu böyle yaptığı rivayetlerde bize aktarılıyor. Yani burada diyoruz ki Kur'an ayetleri mealen veyahut da Türkçe ne yapılmaz? Okunmaz. Ama bunun dışındaki dualar bilmeyen kimseler için kendi dilinde ne yapılabilir? Okuyabilir, yapabilir. Ama evla olan, eftal olan ne? Bunların Arapça söylenmesi. Peki bu nafile namazlar için olan has bir durum mudur? Yani gece namazlarında yapılması gereken bir durum mudur? Yoksa bu farzları da içerebilir mi? Yani farz namazlarda da rahmet ayetleri geçtiği zaman durup onlar Allah'tan istenir. İşte azap ayetleri geçtiği zaman da onlar Allah'tan, onlardan Allah'a sığınılır mı? Yani bu nafilelerle alakalı mı yoksa farzlarla alakalı mı? Diyoruz ki bu konuyla ilgili rivayetlere dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı veyahut da kıldırdığı farz namazları bize aktaran rivayetlere dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu fiili yapmadığını ne yapıyoruz? Orada görüyoruz. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem farzlarda da bunu yapmış olsa idi, şüphesiz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri bize bunu aktarırdı. Biraz önce söyledik, elimizdeki rivayete dönüp baktığımız zaman burada bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hangi namazda bunu yaptığı bize açıkça beyan edilmiyor. Ama daha sonradan biz Sahih Müslim'deki geçen aynı rivayete dönüp baktığımız zaman orada ne diyordu? Zâte leyletin. Gecelerden bir gece. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu, bu fiili ne zaman yapmış? Gece namazında yapmış. İlim ehlinin çoğunluğu da diyor ki bu gece namazlarında yapılır ama farz namazlarda ne yapılmaz? Uygulanmaz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun yaptığı yer gece namazları, nafile teheccüd namazları olduğunu bize aktardıklarını görüyoruz. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gece kıldığı namazlarda kıraatını biraz sesli tuttuğunu görüyoruz. Bunu da bu rivayetten nereden çıkartıyoruz? Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gece namazı kılarken kıraatını biraz sesli tutardı. Faidesini nereden çıkartıyoruz?
Cemaat duyuyor yani.
Çünkü bunu bize aktaran kim? Hudeyfe radıyallahu anh. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun duyabileceği kadar bir sesle okuyordu ki Hudeyfe radıyallahu anh bu bilgiyi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazda uyguladığı bu malumatı bize ne yapıyor?
Aktarıyor.
Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gece namazında kılarken biraz sesli bir şekilde ne yapıyordu? Ayetleri okuyordu ki arkasında namaz kılan sahabeler de ne yapıyordu? Onun bu kıraatını işitebilecek kadar sesli bir şekilde diyelim. Onların işitebileceği kadar sesli bir şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıraatı sesli tuttuğunu bu hadisteki faidelerden birisi olarak ne yapabiliriz? Burada zikredebiliriz. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah-u Teala'nın huzurunda ne kadar fakir olduğunu, Rabbine ihtiyaç duyduğunu, onun da diğer mahlukatı gibi kullarından bir kul olduğu faidesini de buradan ne yapabiliriz? çıkarabiliriz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olmasına rağmen rahmeti kimden istiyordu? Allah-u Teala'dan istiyordu. Ve cehennemin azabından kime sığınıyordu? Allah-u Teala'ya sığınıyordu. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuyla alakalı diğer mahlukatla aynı özellikleri taşıyan, değil mi? Allah'ın huzurunda boyun eğen, onun karşısında zelil olan bir kuldu. Aynı diğer mahlukatı gibi. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı hayatta kendinden emin, benim geçmiş ve gelmiş günahlarım bağışlandı. Bundan sonra benden namaz kalktı, oruç kalktı. Değil mi? Bu ibadetlerden artık sorumlu değilim. Mantığıyla ne yapmıyordu? Yaşamıyordu. Hatta bilakis kulluğunun farkında olan, kulluğunu yani kulluğun ne olduğunu idrak eden en büyük insandı. O yüzden ayakları çatlayana kadar ne yapardı? Namaz kılardı. Ayşe radıyallahu anha ona sorduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona ne cevap veriyor? Diyor ki Rabbine şükreden, hamdeden bir kul olmayayım. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kul olduğunun farkındaydı. Ve hayatının her anında bu kulluğu ile ilgili Rabbine ne yapıyordu? Yöneliyordu. Ve yine bu rivayete dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra kabrine gidip başına gelen musibetlerin giderilmesini ondan isteyen ve aynı zamanda bir menfaat, bir şey Allah'tan değil de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den talep edenlere ne vardır burada? Bir reddiye vardır. Yani günümüzde değil mi insanların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine veyahut da salih olarak gördüğü diğer insanların kabrine gidip eğer başlarında bir bela var ise onun def edilmesini veyahut da adamın çoluğu çocuğu olmuyor ise onu kimden istediğini görüyoruz. Kabirde yatan ister bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olsun isterse de başkası olsun. Onlardan talep edildiğini, istendiğini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Oysa ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem darda olduğu zaman, başı sıkıştığı zaman kime yöneliyordu? Allah Azze ve Celle'ye yöneliyordu. O zaman diyoruz ki kabirlere gidip yardım isteyen, orada Allah-u Teala'ya şirk koşan insanlara bu rivayette ne vardır? Reddiye vardır. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere dönüp baktığımız zaman A'raf suresi 188. ayeti kerimede Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle söylemesini emrediyor. Diyor ki قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. Diyor ki ey Resulüm de ki ben kendi nefsim için ne fayda vermeye ne de zarar vermeye malik, kadir değilim. Bunu böyle söylemesini kim ona emrediyor? Allah Azze ve Celle. Diyor ki Resulüm de ki ben kendi nefsime ne fayda vermeye ne de zarar vermeye kadir, malik değilim. İlla ma şaa Allah. Allah-u Teala'nın benim hakkımda diledikleri bundan müstesnadır. Ve lev kuntu A'raf suresi 188. Ve lev kuntu a'lemel gayb. Eğer ben gaybı bilseydim لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّٰءُ. Ve ben hayırı çokça işler ve kötülükler de bana ne yapmazdı? İsabet etmezdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada gaybı bilmediğini, değil mi? Eğer gaybı bilseydim, hayırın ne olduğunu bilir, değil mi? Yani bana dokunacak faydanın, zararın ne olduğunu farkına varır. Gaybı bilseydim, ona göre ne yapardım? Hareket ederdim ve bana da kötülük ne yapmazdı o zaman? Ulaşmazdı. Allah-u Teala bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi nefsi için böyle söylemesini söylüyor. Yani diyor ki ben kendim dahi kendi nefsime ne fayda verecek ne de zarar verecek durumda değilim. Ancak Allah-u Teala'nın benim için takdir ettiği şeyler benim üzerimde ne yapar? Gerçekleşir. Eğer ben gaybı bilseydim o zaman hayırı çokça işler o zaman ne yapmazdı? Kötülük de bana isabet etmezdi. Başka bir ayette Cin suresi 21 ve 22 ayet-i kerimelere bakıyoruz. Bu sefer Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle söylemesini emrediyor. قُلْ اِنِّي لَا اَمْلِكُ لَكُمْ دَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ اِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ وَلَنْ اَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا Diyor ki, de ki, doğrusu ben kendi başıma size ne zarar verme ne de fayda sağlama gücüne sahibim. Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede ne diyor? Ben kendi başıma size ne fayda verme ne de zarar verme babında bir güce sahibim. Yani kendim için bu gücüm yok. Aynı zamanda size de, değil mi, başınızdan bir belayı def etmede veyahut da çocuğunuz olmuyor ise size çocuk verme yetkisi, kudreti bana ne yapılmamış? Verilmemiş. İkinci ayet-i kerimede, 22. ayet-i kerimede Cin suresi, de ki gerçekten bana bir kötülük dilerse, yani Allah-u Teala benim hakkımda bana bir kötülük dilerse, Allah'a karşı beni kimse himaye edemez. Eğer Allah benim hakkımda bana bir kötülük isabet etmesini diler ise beni Allah'a karşı kimse ne yapamaz? Himaye edemez. Beni kimse ondan koruyamaz. Ondan başka sığınacak kimse de bulamam. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de içinde bulunduğu durumu bize açıklayan mükemmel, müthiş ayetler olduğunu görüyoruz ki insanlar bu ayetleri nasıl okuyorlar, nasıl görmezden geliyorlar? İnsanın aklı sırrına atmıyor, buna ermiyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle demesine rağmen ve bu sözleri kendisi değil, Allah Azze ve Celle böyle söylemesini emrederken insanları kabirlerin başına gidip, hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine gidip ondan bir şeyler istediklerini görüyoruz. Ama bu ayetlere dönüp baktığımız zaman yalnızca Allah Azze ve Celle'den istememiz gerektiğini açıkça beyan eden, açıklayan ayetler olduğunu ne yapıyoruz burada? Bir kez daha görmüş ve aynı zamanda hatırlatmış oluyoruz. Ve görün arkadaşlar, yani konu olarak baktığımız zaman, değil mi, hadis-i şeriften ilim ehlinin çıkardığı faydelere bakın arkadaşlar. Yani hangimizin aklına bu faidenin bu hadis kapsamından çıkacağı gelirdi? Yani ilim ehli hadisleri o şekilde dikkatlice inceleyip buradan çıkartılan faydeleri bize ne kadar güzel bir şekliyle aktardıklarını görüyoruz. Ve bu yüzden bizim de ilim ehline ne kadar ihtiyacımız olduğunu bir kez daha ne yapıyoruz? Anlamış oluyoruz. Yani buradan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de diğer mahlukatı gibi Allah-u Teala'nın huzurunda zelil olduğunu, boyun eğdiğini ve ondan bir şey istenmeyeceği faidesini de nereden çıkartıyoruz? Bu hadis-i şeriften çıkartıyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rahmeti de Allah'tan isterdi. Onun azabından da yine Allah'a sığınırdı ve onu tesbih ettiğini ne yapıyoruz? Bu rivayetlerde görmüş oluyoruz.
Öldüğünü dahi kabul etmeyenler var.
Yani şöyle, bazı insanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi veyahut da Kur'an-ı Kerim'de şehitlerle ilgili ayetleri delil getirerek Allah-u Teala onlara ölüler demeyin diyor ya.
Evet.
Bunları bize delil getirerek onların ölmediğini söylüyorlar. Biz ise diyoruz ki bu ayetler müteşabih olan ayetler. Yani direkt alınıp bununla amel edilecek ayetler değil. Bir de muhkem olan ayetler var. Mesela başka bir ayette de Allah-u Teala inneke meyyitun ve innehum meyyitun. Şüphesiz ki sen öleceksin ve şüphesiz ki onlar da ölecekler. Değil mi? Peki o zaman bu ayet veyahut da her ölüm, her nefis ölümü tadacaktır ayetine bakıyoruz. Yani her nefsin, her mahlukatın ölümü tadacağı ayeti apaçık. Bu tarafta da şehitlere ölüler demeyin diyor. O zaman diyoruz ki biz bu iki ayeti birlikte algılamamız gerekiyor. Bu ayeti alıp buradaki muhkem olan apaçık ayetleri elimizin tersiyle ne yapamayız? İtemeyiz. Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diğer mahlukat gibi ölümü tadacaktır. Ama onlar berzak aleminde, yani Allah-u Teala kıyameti koparana kadar, kıyametin kopmasına kadar berzak alemi dediğimiz o alemde ne yapacak? Allah-u Teala onları rızıklandırıyor. Onlar ölü değiller, ölüp gitmediler. Onlar farklı bir alemde, mahiyetini tam manasıyla idrak edemediğimiz, anlayamadığımız bir alemde Allah-u Teala'nın nimetlerinden ne yapıyorlar? Faydalanıyorlar. Şu anda biz kabirde yatan iki tane adam gördüğümüz zaman hangisinin nimet içinde, hangisinin azap içinde olduğunu anlayabiliyor muyuz? Aklımız bunu idrak etmiyor. Ama nakillere dönüp, rivayetlere dönüp baktığımız zaman bu iki durumunda gerçekleştiğine ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Diyoruz ki şehitleri, peygamberleri Allah Azze ve Celle berzak halinde onları rızıklandırıyor. Ama bunun nasıllığını biz bilemiyoruz. Çünkü bu konuyla ilgili bize bir şey aktarılmamış. Sorular kısmına dersin sonunda geçelim. Dedik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rahmet ayetleri geçtiği zaman onları ister, azap ayetleri geçtiği zaman onlardan Allah'a sığınırdı. Peki burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu isteme, Allah'tan bu rahmeti isteyip bu azaptan sığınma sigası mufret olarak mı yapardı bunu yoksa cem sigasında mı? Yani Allahümmerhamni, Allah'ım bana rahmet et mi derdi yoksa Allahümmerhamne, Allah'ım bize rahmet et mi derdi? Hangi sigada? Yani müfret olarak kendisi için mi bunları isterdi? Yoksa cem sigasında bütün Müslümanlar için mi bunu isterdi? Diyoruz ki burada cem sigasında isterdi diyoruz. Neden olarak? Diyoruz ki başka bir hadis-i şerifte, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de geçen hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki, اِنَّ الْاِمَامَ اِذَا خَصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَى دُونَ الْمَأْمُومِينَ فَقَدْ خَانَهُمْ. Eğer imam diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, namaz kıldırdığı esnada sadece kendi nefsine has dua ediyor ise, yani sadece kendisi için bir şeyler talep ediyor ise, buna arkasında namaz kılanları bu duasına katmıyor, onları da bu duada iştirak ettirmiyor ise, diyor ki fakat hanehum, onlara ihanet etmiş olur. Yani düşünün, imamla birlikte namaz kılıyorsunuz, imam kendine dua ediyor. Allah'ım beni cennetine sok. Allah'ım beni bu dünyada ve ahirette rızıklandır. Oysa ki onunla birlikte ne yapıyor diğer insanlar da? Amin diyor. Onunla birlikte namaz kılıyorlar. Normalde olması gereken nedir? İmam, Allah'ım bize rahmet et. Allah'ım bizi bağışla. Bizi bu dünyada ve ahirette nimetlerinle nimetlendir. Değil mi? Cem sigası kullanarak bunu dua etmesi güzel olandır. Diyoruz ki bu hadis-i şerif de bize bunu aktarıyor. Ve yine ilim ehli başka bir yerden bunu istinbat ediyorlar. Diyorlar ki bizler hepimiz cemaat halinde de olsa tek başına da kıldığımız zaman namazlarda her rekatta Fatiha suresini okuyoruz değil mi? Fatiha suresini okurken İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Ancak senden yardım diler ve ancak sana ibadet ederiz. Hangi sigada kullanıyoruz? Çoğul sigasında. İhdina sıratal müstakim. Bizi doğru yola ilet. Hangi sigada kullanıyoruz? Çoğul sigasında. İlim ehli Fatiha suresindeki bu faideyi de alarak diyorlar ki Allah-u Teala bize Fatiha suresini namazın rükünlerinden kılmış. Oradaki dua kısmına da dönüp baktığımız zaman hangi sigada söylüyoruz? Çoğul sigasında, cem sigasında söylüyoruz. Ve biraz önceki okuduğumuz o Ebu Davud'da, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de geçen hadis-i şeriften de istifade ederek diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu rahmeti isterken veyahut da azaptan sığınırken ne yapıyordu? Cem sigasında. Kendisi için istediği şeyi aynı zamanda diğer cemaat için de istiyordu. Kendisi için sığındığı şeyi de aynı şekilde diğer insanlar için de sığındığını görüyoruz. Bugünlük de bu iki hadis-i şerifle yetinelim arkadaşlar. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyke.